Ayrım 35, sayfa 443. 60. New Hampshire. Kırık dallar, ezilmiş çalılıklar ve çamurdaki ayak izlerini izleyerek Manifold kompleksine doğru ilerleyen Reinhardt ve Ridley'in izini bulmak için şah zorlanmadı. Takip edilme endişesi duymuyorlardı. Bu dayıya çok aptal olduklarını, ki şah bundan kuşkuluydu, ya da orayı tamamen boşaltma niyetinde olduklarını gösteriyordu. İkinci seçeneğin çok daha olası olduğunu düşüncesiyle pusu kaygısı duymadan hızla ilerledi. Ormandan çıkıp yukarı dağın tepesine giden bir patikaya ilerledi. Yaklaşık 15 dakika kadar önde Reinhardt ve Ridley soluk soluğa, dilleri dışarıda koşuyorlardı. Ridley'in dayanıklılığı ve hızı onu şaşırttı. Adam dev gibiydi. Uzun, ince de sayılmazdı. Ama Reinhardt'la aynı hızla koşmakta zorlanmıyordu. Şah her ikisinden de hızlıydı ve onları kolayca yakalayabilirdi. Ama kurşun çok daha hızlıydı. Şah silahını doğrulttu, dürbününden baktı ve tetiğe dokundu. Kurşun Ridley'in kulağını sıyırıp geçti. Adam içgüdüsel olarak kendini kenara atarken Reinhardt'ı da sol omuzundan itti. Reinhardt dengesini kaybederek homurdandı ama yere düşmeden kendini topladı. Metal Storm silahını çekerek döndü ve tetiğe dokundu. Nişan almakta at kadar ustaydı ama bir dokunuşta bir yerine 3 mermi gönderen silah çok daha güçlü bir etki yaratıyordu. İlk kurşun Şah'ın koltuk altının hemen altına, kaburgalarından birine isabet etti. Diğer ikisi göğsüne, tam kalbin üst kısmına geldi. Eğer kurşun geçirmez yeleği olmasa kesinlikle ölmüş olacaktı. Ama yine de aldığı darbelerin etkisiyle dengesini kaybederek düştü ve elindeki silahını düşürdü. Soluk almaya çalışarak toz bulutun içindeki asımlar gibi zorlanıyordu. Oksijensizlikten kendinden geçerken gözünün önünde siyah noktacıklar dans ediyordu. Ancak Reinhardt başında elindeki silahı kafasına yöneltmiş olarak dururken uyanık kalmaya çalıştı. Katilinin gözlerinin içine bakmak için ölmek istemiyordu. Her zaman bir deltayı öldürmenin ne kadar zor olabileceğini sormuşumdur kendime, dedi Reinhardt pis pis sırıtarak. Aslında bu gerçek anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu benim için. İyi bir mücadele gerektireceğini düşünmüştüm. Şah zorlukla derin bir soluk alıp ciğerlerini açmaya çalıştı. Eğer kafasını toplayabilir ve kilitlenen bedenine hükmetmeyi başarabilirse... Dur. Reinhardt sesin geldiği yöne döndü ama silahının namlusunu Şah'ın üzerinde bir milimile kaydırmamıştı. İndir o silahı patron. Şah başını Annebek'in ormanın içinden onlara doğru geldiğini görebilecek kadar kaldırabildi. Bek silahını Reinhardt'a yöneltmişti ama arkasından Ridley'in sinsice yaklaştığını farkında değildi. Şah onu uyarmak istedi ama sesi çıkmadı. Birden gereksinim duyduğu şeyin ses olmadığını kavradı. Gözün önünde dans eden siyah noktacıklara ve göğsündeki sancıyı aldırmadan elini bedenin iç kısmındaki ufak çantaya soktu. Reinhardt Beck'e bakarak güldü. Aptal fahişe, senin fazla yumuşak olduğunu hep biliyordum zaten. Eğer bu kadar... Ridley birden arkadan kadın üzerine atladı. Kollarını Beck'in koltuk altlarından geçirerek usta bir hareketle onu havaya kaldırdı ve ellerini kadının ensesine kenetledi. Artık Beck'in tabancası boştu. Boşu boşuna gökyüzüne bakıyordu. Beck küfrediyor, çırpınıyor, tükürüyordu ama hepsi boşunaydı. Ridley'in kollarını gevşetemiyordu. Aynen söylediğim gibi Reinhardt, aptal ve yumuşak. Senin kadar aptal değil ama, bunu söyleyen Şah'tı. Reinhardt'ın dikkatini yeniden ona yöneltti. Şah soluğuna ve sesine hakim olmayı başarmıştı. Basit bir bilek hareketiyle ve Metal Storm'unkinden çok daha büyük bir şaşmazlıkla Reinhardt'ın sol gözüne 3 adet 7,5 santim uzunlukta çivi fırlattı. Reinhardt çığlık atarak geriye bir adım attı ama Şah'ı öldürme kararlılığı sürüyordu. Ancak gözünü kaybetmesi, hedef saptama yeteneğini ve derinlik algısını kaybetmesine yol açmıştı. Tetiğe 3 kez ardı ardına dokunup 9 kurşun atsa da ıskaladı. Ama Şah'ın yaşamını kurtaran yalnızca onun görme yeteneğindeki kayıp değildi. Deneyimli delta operatörü soluğunu tutmuş, Reinhardt'a doğru yuvarlanıp yana kaymıştı. Reinhardt yeniden tetiğe dokunarak 3 kurşun daha gönderdi. Yeniden yana kayan Şah'ın tam ayağının dibindeki çamurlar etrafa saçıldı. Reinhardt gözündeki ve omzundaki acıya rağmen gülümsedi. Şah aynı yönde 2 kez hareket etmişti. Hareketinin ivmesi aynı yönde biraz daha sürüklenmesine neden olacaktı. Reinhardt kararlılıkla nişan alıp derinlik algılamasındaki boşluğu kapatmak ihtiyacıyla biraz daha ileri ateş etti. Ama o ateş ederken Şah yuvarlanacağına olduğu yerde durmuştu. Dolayısıyla bu atış da ıskaladı. Reinhardt yeniden nişan aldı. Ancak aynı anda Şah'ın silahını ateşlediğini gördü. Namludan çıkan tek bir kurşundu. Ama bu onun gördüğünüz son şey oldu. Vücudu Ormanın zeminine ipi kesilmiş bir kukla gibi yığıldı. Sanki Tanrı bir anda onun güç düğmesini kapatmıştı. Şah, Reinhardt'ın kafasındaki deliğe baktı. İyileşmiyordu. Adam ölmüştü ve öyle kalacaktı. O anda bir inleme dikkatini çekti. Beck yerdeydi, debeleniyor ve ayağa kalkmaya çalışıyordu. Silah atışları sırasında bir ara Ridley'i kafasına vurup onu bayıltmış ve kaçmıştı. Şah elini tutarak kalkmasına yardımcı oldu. Geliyor musun? Beck ayağa kalktı. Yakalayalım onu. Şah yerinden fırlayıp koşmaya başladı. Beck arkasından geliyordu. Şah bu vadinin tamamı çok zengin bir doğalgaz kaynağının üzerinde. Ridley'in burayı seçmesinin nedeni de buydu. Geride kalmamın nedeni patlama için aktivasyon düğmesine basıp basmadığımı görmekti. Ama henüz yapmamıştı. Öyleyse diye soran Şah eski bir taş duvarın üzerine atladı. Ne yapabiliriz? Ridley PDA'sını yanında taşır. Aktivasyonu ondan başlatabilir. Eğer bunu yaparsa bu ada tamamıyla havaya uçar. Kamp yeri, kasaba, her şey paramparça olur. Geride yalnızca 1 mil derinlikte bir krater kalır. Ne olursa olsun bu PDA'nın çalışır durumda kalması gerekiyor. Ateşleme yapıldıktan sonra sisteme müdahale edip durdurmanın tek yolu bu. Sisteme ulaşamaz mıyız? Yerin 1 mil altında. Uzaktaki bir helikopterin pervanelerin sesi Şah'ın dikkatini çekmişti. Her dönüşte ses artıyordu. Ridley henüz gitmemişti. Ateşlemeyi iptal edebilir misin? Hayır, yalnızca Ridley yapabilir. Şah durdu. Yol keskin bir dönemeçle yukarı çıkıyordu. Yamaca tırmanmaya başlayan Şah'ın attığı her adımda pervanelerin sesi yükseliyor, küçük küzecikler gibi havada uçuşan cam yapraklarının sayısını artırıyordu. İnmeden önce helikoptere kısa da olsa bir göz atma fırsatı buldu. Fazlasıyla modifiye edilmiş, siyah bir Eurocopter'di bu. İki yanda kapısı açıktı. Biri Ridley'i almak için, diğeri ise ateşe hazır, döner namlulu bir Gatling silahı doğrultan nişancı içinde. Şah durup eğildi. Beck'e baktı. Kız onun yanında değildi. Şimdi ne olacak? Ben pilot ve silahla ilgilenirim. Sen de Ridley'in PDA'yı al. Beck başıyla onayladı. Onu öldürmemeye çalış. Genç kadın yine başıyla onayladı. Helikopter inişini tamamlarken yamacın kalan son kısmını da tırmandılar. Düzlüğe çıkan Şah aynı anda iki hareketi birden algıladı. Birincisi helikoptere doğru koşan Ridley'di. İkincisi ise onlara doğru dönen Gatling. 61. New Hampshire. Selekleşen ağaçların arasından asfaltlanmamış tozlu bir yola çıktılar. Tam ağaçların arasından çıktıkları anda at güneş ışığında metalik bir pırıltı gördü. Pırıltıya dikkatle baktığında kamuflaj olduğunu anladığı uyumsuzluğu fark etti. Chevrolet Tahoe'nun hatları kabataslak görünüyordu. Evet, işte bu diye düşünen at araca doğru koştu. Bu arada Phil Hydra'nın peşinden koşmayı sürdürüyordu. Yaratığın öfkeli ilerleyişi devrilen huş ağaçlarından anlaşılıyordu. At hemen arazi aracının üzerindeki kamuflajı kaldırdı, içine atladı ve motoru çalıştırdı. Ardından toz ve çam yapraklarına oluşan bir bulut bırakarak arabayı saklı olduğu yerden çıkardı. Gençlik kampının terk edilmiş yemek salonunun önünden geçti. Taşlı dik rampadan sıçraya sıçraya aşağı indi. Sola doğru keskin bir dönüş yaptı ve o anda fili ezmemek için sert bir fren yapmak zorunda kaldı. Fil hemen arabanın motor kaputunun üstünde tavana çıktı. Bir eliyle port bagajı tutarken diğer eliyle tavana vuruyor ve vahşice bağırıyordu. Yürü. At tam gaz verip Hydra'nın yürüyüşüyle açılan orman yolunda ilerledi. Küçük dal parçalarının üzerine sıçrayıp hoplayıp ilerliyorlardı. At devrik ağaç kütüklerinden kaçmak için elinden geleni yapıyordu. Fil port bagajı iki eliyle tutunmuş olmasına rağmen ağır bedeni tekrar tekrar havaya kalkıyor ve sonra yine şiddetle arabanın tavanına çarpıyordu. Acıyı umursamıyordu. Vücudunda kalabilecek hasarları ise dert etmesine gerek yoktu. Sonunda düzgün orman yoluna çıkmayı başardılar. Çam ağaçlarından dökülen yapraklardan oluşan sonsuz bitki örtüsü atın yön duygusunu yitirmesine neden olmuştu. Her yer aynıydı sanki. Ama sonra bir tabela gördü. Paris Caddesi. Bir köpek havlıyordu. Tor. At gaza bastı ve arabaya sakladığı silahlardan 1,9 saniyede 15 kurşun atabilen bir silahı çıkardı. Araç dik ormanın yolunda ilerlerken at balayı kulübesinin önünde heybetli, yeşil, pullu et kütlesiyle kapandığını gördü. Thor küçük kırmızı boyalı verandada durmuş, saldırmak üzere olan 7 başlı canavarı havlıyordu. At arabasının yan penceresinden dışarı uzandı. Tetiğe 2 saniye boyunca bastı ve şarjördeki 15 kurşun tamamını yaratığın üzerine boşalttı. Kurşunların hepsi yaratığın bedenine gömüldü. Kurşunlar yaratığa ciddi zarar vermemişti. Ama anlık acı ise dikkatini dağıtmıştı. Yaklaşan arazi aracını gören Hydra kükredi, böğürdü ve kamp alanına doğru çılgınca koşusuna devam etti. En yakındaki kulübeye çarptı. Kulübeyi yerle bir edecek şekilde ezdi ve ardından çimenlik alana doğru hızlıca ilerledi. At tekerleklerin acı acı ötmesine neden olan ani bir frenle kulübenin önünde durdu ve Thor'a seslendi. Atla. Sonra yeniden Hydra'nın peşine düştü. Uzaktan gelen çığlık sesleri en dehşet verici korkularının gerçekleştiğini gösteriyordu. Çocuklar, araç hızla ormandan fırladı. Toprak yoldan asfalt yola geçilen tümsenin üzerinden adeta uçtu ve düzgün yolda neredeyse bir füzeye dönüştü. Tüm hızı ve ağırlığıyla Hidra'ya yandan çarpan aracı onu bir anda birbirine girmiş başlar ve uzuvlardan oluşan bir kütleye döndürdü. Fil havaya uçmuştu. Hidra'nın üzerinden fişek gibi uçarak yol ile oyun alanının ortasında çimenlerin üzerine düştü ve biraz kaydıktan sonra ayakları üzerinde durabildi. O sırada orada olan dört çocuk şaşkınlıktan baka kalmıştı. Onları fal taşı gibi açılmış gözlerle dehşet içinde izliyorlardı. Durumu en kötü olansa iyileşip dinlenme yeteneği olmayan attı. Hidra'ya çarpmasıyla birlikte arabanın hızı bir anda 60 milden sıfıra inmişti. Bilinçsiz ve açılan hava yastığına sıkışmış bir halde yana savrulmuş, kafasını kapıya çarpmıştı. Hidra'nın yeniden böğürmesiyle bir an için kendine geldi. Arabanın kapısını açarak kendini dışarı attı. Başını kaldırdığında Hidra'yı gördü. Ayaktaydı. Başlarını sallıyor, çocuklarla arasındaki tek engele bıçağını sallayan file meydan okuyordu. 62. New Hampshire. Gatling'in arkasındaki adamın güçlü refleksleri vardı. Ama bunlar çok daha kendini korumaya yönelikti. Güçlü silaha sahip olan da, uygun konumda olan da o olmasına rağmen, Şah'ın kalçasının ateşlediği tabancasından çıkan kurşunların helikopterin yan yüzeyine çarpmasıyla birlikte ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Şah onun bu silahı daha önce kullanmadığından, özellikle de ateş altındayken hiç kullanmadığından kuşkulanıyordu. Böylece yolu temizlemiş olan Şah, helikopterin açık kapısına doğru koştu. O anda Ridley de ters yönden aynı şeyi yapıyordu. Helikopterin kapısına ulaşan Şah içeri atladı. Aynen bir kaleci gibi iri adamın üzerine atıldı ve onu helikopterden dışarı attı. Ancak çarpışmanın etkisiyle kendisi de bir an soluksuz kalmıştı. Kendine gelip ayağa kalkarken Ridley ilk yumruğunu indirdi. Tam yaralı kaburgasının üzerine gelen yumruk, Şah'ın tepeden tırnağa büyük bir acıyla kavranmasına neden olmuştu. Yine de ikinci yumruktan kaçmayı başardı. Ridley, helikopterin metal yüzeyine inen yumruğunun acısıyla avazı çıktığınca haykırdıysa da ses helikopterin motor gürültüsünün içinde kayboldu. Zaten bir an sonra da Şah'ın şakağına inen karate tekmesiyle yere yığıldı. Ayağa kalktığında helikopter havalanıyordu. Ridley öyle bir hırs ve öfkeyle Şah'ın üzerine geldi ki bu hışımla rahatlıkla her ikisi de aşağıdaki ormana yuvarlanabilirlerdi. Ne var ki hata fark eden Şah hemen havalanan helikopterin kızağını tutunup iki ayağıyla birden Ridley'in yüzüne güçlü bir tekme indirdi. Adam sanki ayağı alttan çekilmişçesine sırt üstü piste düştü ve başını sert zemine çarptı. Gözleri bir an kıpırdadıysa da sonra hareketsiz kaldı. O anda helikopterin hemen yeniden alçalması Şah'ı çok şaşırttı. Aslında 6 tonluk helikopterin doğrudan Ridley'in üzerine inip onu pelteye çevirmesini öyle istiyordu ki. Ama o an asıl önemli olan Pikney valisinin bir patlamayla yok olmasını engellemekti. Helikopter piste inerken Ridley'i kenara çekti. Anna Beck helikopterin arkasında oturuyordu. Şah silahıyla korkuyla titreyen mürettebatı esir almıştı. Şah'a bakıp gülümseyerek selam verdi. Şah Ridley'in ceketini araştırıp peydayı buldu. Çıkardı ve çalıştırdı. Ekranın sol alt kısmında geri sayımın rakamları belliydi. Sanırım aktive etmiş. Anna Beck heyecanla bağırdı. Nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Ne kadar zaman kalmış? 10 dakikadan az. Helikoptere bin. Yukarıda bir şey düşünürüz. Şah Ridley'i ürkek Gatling operatörünün de yardımıyla helikoptere çekti. Adam sürekli yalnızca işini yaptığını söyleyip duruyordu. Aslında kimseye zarar vermek istememişti. Şah adamın gözlerindeki yaşları görünce onun hala bir çocuk olduğunu anladı. Yalnızca bir delikanlıydı.